Ayrım 13, sayfa 129. Havaalanı önünde birkaç dakikalık beklemenin ardından bir taksiye atladılar. Yorgunluk iki adam içinde had safhaya ulaşmış, otomobilin kaloriferlerinden üflenen sıcak hava ile derin esnemeler baş göstermişti. Mert taksinin camına alnını dayamış, sükunetin keyfini çıkarıyordu. Ara sıra sanki Tracy'nin yüzü camdaki damlalarda beliriverse de bir hayali canlandıracak kadar gücü kendinde bulamıyordu. Taksi söylenen sokağa ağır ağır girdi. Gökhan şoförü az ileride titreyen beyaz ışıklı marketin önünde durmasını söyledi. Biraz da bahşiş bırakıp arabadan indiler. İnce damlalar halinde yağan soğuk yağmur sıcaklığın verdiği uyuşukluğu bir anda üzerlerinden söküp attı. Gökhan marketten yiyecek bir şeyler almak için çanları şıngırdatarak dükkandan içeri girdi. Mert dışarıda kalıp temiz, serin havayı ciğerlerine doldurdu. Birkaç kağıt poşetle dışarı çıkan Gökhan, elinde gidecekleri adresin yazılı olduğu küçük sarı kağıda bakıp binanın az ileride olduğunu işaret etti. İki adam kendilerini İngiltere sokaklarında sanki her günkü sıkıcı hayatlarını yaşayıp evlerinin yolunu tutan monoton çalışanlar gibi hissettiler. Birkaç gün öncesine kadar yaşadıkları gerçek değildi sanki. Gri renkli bir sedan otomobil sessizce yürüdükleri kaldırımın yanında fren balatalarını gıcırdatarak durdu. Otomatik inen pencerenin sesi duyuldu. Yürüyen iki adam kontrolsüzce adımını kaldırımın ters yönüne attı. Neyse ki arabanın camından duyulan ses tanıdıktı. Kurt! Siz ikiniz hiç akıllanmayacaksınız. Hadi davetiye mi bekliyorsunuz? Çabuk atlayın. Gökhan arabanın ön yolcu koltuğuna geçti. Seni gördüğüme inanamıyorum Kurt. Bu günlerdir olmasını beklediğimiz şeydi. Arka koltukta oturan Mert'in kafası uzandı. Var ya bir anda bir yerlerden çıkacağını biliyordum. Takip edilmediniz değil mi? Kalacağımız daireyi ayarlayana kadar canım çıktı. Yo hayır sanmıyorum. Akıllanmayacaksınız dediğimde haklıymışım. Peki havaalanından buraya kadar sizi takip eden Honda'ya ne demeli? Ne Honda'sı? Mert'in konuşması bir anda buz kesti. Merak etme Mert, bu arabadan mı bahsediyor olmalı? Bizi takip ettin değil mi? Burada misafirim sayılırsınız. Güvenliğinizden sorumluyum. Bu arada siz ikiniz iyi görünüyorsunuz. Yani beklediğimden daha iyi. Otomobil kırmızı tuğla rengi apartmanın birkaç adımla çıkılan giriş kapısı önünde durdu. Etraflarını şöyle bir yoklayıp arabadan indiler. Islak asfaltın uzayıp gittiği sokak bomboştu. Çevredeki dairelerin büyük çoğunluğunun ışığı bile yanmıyordu. Islak ama temiz boş sokaklar. Apartmanın büyük camlı ve ahşap görünümlü çelik kapısı önünde Kurt'un anahtarlarını çıkarmasını beklediler. Anahtarları çıkarırken Kurt, 17 numara beyler, gayet rahat bir daire, dedi. Misafirlerinin rahatını düşünen bir ev sahibi gibi. 17 numaralı dairenin zilinin yanındaki apartman sakinlerinin isimleri bulunan bölüm boştu. Uzunca bir kilit tıkırtısından sonra kapı içeri doğru kaydı. Apartmanın giriş koridorunun hemen başlangıcında daire ve numaraları oklarla tarif ediliyordu. 15 ve 20 numaralı daireler yukarı ok işaretiyle 3. katı gösteriyordu. Kurt katta duran asansörü gösterip kapısını açtı. Zil sesiyle katta duran asansörden önce Kurt çıktı. Arkası çocuklara dönük, ''Ha bu arada Mert, sana bir sürprizim var.'' dedi. ''Neymiş o? Eğer rahat bir yatağım varsa başka bir sürprize ihtiyacım olmaz.'' ''O kadar emin olma, evde bir misafirimiz daha var.'' Tracy onları salona açılan kapıda karşıladı. Gökhan ve Kurt küçücük bir merhabanın ardından yavaşça içeri odaya yöneldiler. Adam ve kadının gözleri birbirlerinin gördükleri andan itibaren başka bir yere yönelmedi. Mert usulca merhaba dedi. Tracy zincirlerinden boşalmış gibi tek kelime etmeden Mert'in boynuna atılıverdi. Vücudu derin soluklanmalar arasında hıçkırıklarla sarsılıyor, kendini ayakta tutan tüm gücü karşısındaki adamdan alıyordu. Hepsi geçti Tracy, her şey yolunda. Mert bu sözleri söylerken nedense içinde yeterince inanç yoktu. Sanki hiçbir şey geçmemişti. Tracy ona sarılırken üç adam birbirlerine baktı. Neden böyle kötü hissediyorlardı kendilerini? Bakışlarındaki her şey işlerin yolunda olmadığını söylüyordu. Bir saat sonra herkes duşunu almış ve başlarından geçenlere inanmak için kendilerine terapi yapar haldeydiler. Uzun sessizlikler, basit bazı cümleler kurularak yarılıyor ve kimse tam konuya girmeye istekli görünmüyordu. Ulan sıkıldınız değil mi profesyonellikten? Suratlarınız bir karış. Kurt'un sesinde kinaye ve alaycılık vardı. Kurt, haklısın. Vallahi yoruldum. Ben zaten yaşlı bir adamım bu işler için. İşi gençlere bırakmak lazım. Göz ucuyla Mert'e baktı. Mert'in yüzünde halen ateşli bir enerji yumağı var gibiydi. Bırakın ya, ben de yoruldum artık. Ben bile yaptığım hareketlere inanamıyorum. Kurt, bana şöyle sabah 9, akşam 6 işi ayarlayabilir misin? Tracy bu garip adamların konuşmalarını dikkatle izliyor ve içinden de ölümüne üzülüyordu. O insanlara ihanet edeceği için kendinden nefret ediyordu ama başka çaresi yoktu. Onlar yine öleceklerdi ve kendisi de yardım etmezse öldürülecekti. Bakın fazla zaman yok. Bütün bilgiler bir araya geldi. Bir an önce Gambiya'ya uçmalıyız. Yeter. Afrika mı yine? Olamaz. Özel Türk Birliği tehlikede. Hemen onlara yardıma gitmemiz isteniyor. Operasyonlarının karşı casusluk altyapısını düzenlememiz gerekebilir. Tracy huzursuzlaşmıştı. Ne oldu Tracy? Diye sordu Mert. Hiç, sadece iyi hissetmiyorum. Ben ne olacağım? Kurt ayağa kalktı. Piposunu yaktı. Bu alışkanlık yeni mi başlamıştı? Kendini de hatırlamıyordu. Tracy, sen buradan Amerika'ya gideceksin. Bizimle gelemezsin. Bu bir savaş olabilir. Ormanların içinde yapılacak bir savaş. Tracy başına eğdi. Öğrenmişti gidecekleri yeri. Ne zaman gideceklerini de öğrenirse bu iş tamam olurdu. En azından siz gidene kadar burada kalayım. Gidecek hiçbir yerim yok. Normal şartlar altında böyle bir öneriyi kabul etmezlerdi. Ama o an herkes gaflet içinde bulunmuştu. Onu acıdılar ve kabul ettiler. Tracy her şeylerini öğrenecekti. Gambiya. Korkunç bir nem vardı havada. Nefes almak bile zordu. Orhan ve Mahmut kendilerine attıkları çalı dibinde üzerlerinden geçen mermileri aldırmamaya çalışıyorlardı. Kötü yakalandıklarının farkındaydılar. Mahmut, makineliği kaybetme sakın. Bizi hayatta tutma şansı olan adam sensin. Bu ateşi bastırmazsak eğer çok kötü olacak. Orhan cümlesini tamamlamadan büyük kalibreli bir mermi yanlarındaki ağacı parçalayıp yüzlerine parçalarını püskürttü. Lan oğlum bu makineli bir boka yaramaz. Kaç kişiyiz ki şurada? Baksana karşı tepelerin hepsinden ateş yağıyor. Çok dayanamayız. Ben bir deneme yapayım. Orhan yerde yuvarlanarak açıklığa gitti. Tüfeğinin nişangahına dayadı yüzünü. İnanılmaz bir görüntü vardı karşısında. Ağaç aralarındaki ağır silahlı beyaz insanlar görüyordu. Ve onlara yardım eden bir sürü başka siyah. Bu nasıl bir saldırı böyle? Kim bunlar? Diye düşündü. Karşı tepede ağaçların arkasında cüsseli beyaz bir adama kilitlendi. Çabuk olmalıydı. Her an fark edilebilirdi. Bu sırada bir mermi kulağının yanından geçti. Fark edilmişti. Vurulması an meselesiydi. Adam son derece hareketliydi. Siperden sipere koşuyor ve insanlara emirler yağdırıyordu. Önemli birisi olmalıydı. Tetiği çekti Orhan. Mermi üzeri çıplak olan adamın boyunla sırt arası bölgeye isabet etmişti. Beyaz adamın çıplak bedeni kırmızıya boyanıp dengesiz biçimde tepeden aşağı savrulduğunu gördü. Oyun dışında kalmıştı o gerizekalı. Hemen geldiği yönde yuvarlanarak kendilerini koruyan taşın arkasına geçti. Mahmut ona şaşkınlıkla bakıyordu. Lan oğlum psikopat mısın sen? Ne istedin o adamdan durup dururken? Bunu söylerken gülüyordu. Ne bileyim Mahmut. Orada salak salak geziniyordu. İndirdim şerefsizi. Bu sırada kafalarının üzerinden geçen büyük çaplı bir mermi nedeniyle yüzlerini toprağa gömdüler. Şanslıydılar. Kendi üzerlerinde fazla bir baskı yoktu. Tuzağı kuranlar Türk Birliği'nin yoğun olduğu bir ağaçlık bölgeyi ateş altında tutuyordu. En önde kalan Gambiyalı jandarmaların yarısı ölmüş olmalıydı. Uzun çimenlerin arasında kalmışlar ve vurulmuşlardı. Ali komutanı görebiliyorlardı. Kanter içine bir o ağacın ardına bir bu sipere koşuyor ve her gittiği yerde askerleri motive edip destek oluyordu. Orhan ve Mahmut bir kez daha birbirlerine baktılar. O bakışlar kendilerine ait değil gibiydi. Birbirlerine umut vermeye çalışıyorlar ama çok kötü bir pusuya düştüklerini de biliyorlardı. Kendilerine yardım edebilecek hiçbir askeri güç yoktu yakınlarda. Gambiyalı askeri birimler yardıma gelmeyi denese bile mutlaka geliş yolları üzerinde pusuya düşürüleceklerdi. Bunu biliyorlardı ve mermileri sonsuz değildi. Orhan Ali komutanın kendisine doğru geldiğini gördü. Deli mi neydi bu adam? Sanki mermileri aldırmıyor gibiydi. Mahmut biraz kenara kaydı. Ali komutan da ağacın arkasına yattı. Nefes nefese kalmıştı. Komutanım, ne olacak bu durum? Bittik gibi görünüyor. Kim bu adamlar? Nasıl bizi bu tuzağa düşürdüler ve neden? Orhan, bunları soruşturacak durumda değiliz artık. Vallahi durum çok kötü. Bize yardıma gelen jandarma birliği yol üzerine yerleştirilen bir bomba ile ortadan kalkmış. Neredeyse 30 adamı öldürecek kadar büyük bir bomba yerleştirmişler. Mahmut ve Orhan birbirlerine baktılar. Bu adamlar ciddiydi. Karşılarındaki düşman gerçekten ciddiydi. Bir çığlık sesi duyuldu. Şahinlerden birisi vurulmuştu. Çığlık sesi nedeniyle Ali komutanın gözleri karardı. Askerinin acısını ta derinlerde hissetmişti. Ama çabucak toparladı kendisini. Sizi gidi o... Orhan'ın ağzından çıkan küfürleri karşı taraftakiler duymuş olmalıydı. Mahmut kızarmıştı. Makineliği açığa alıp mermiyi sürdü. Ali komutan ile göz göze geldiler. Mahmut için tehlikeli olacaktı. Ama artık silahı kullanma zamanı gelmişti. Birazdan bütün silahlar kendilerine odaklanacaktı. Büyük silahlar savaş alanlarında her zaman en çok ateşi çekerlerdi. Etkili olmalarına rağmen güvenli değildiler. Mahmut tetiği çekince pusuyu kuranların üzerine mermi yağmuru başladı. Orhan ve Ali komutan hemen uzaklaştılar o noktadan. Orhan kendisine bir taş parçası bulup arkasına geçti. Mahmut'un ateş ettiği bölgeyi dürbünü ile taradı. Mahmut'a karşı ateş açılırsa o da yardım etmek istiyordu. Şahinler de makineli ateşiyle rahatlamıştı bir an için. Ali komutan kurtardıkları subaylarla göz göze geldi. Sanki görevini yapamadığı duygusu vardı içinde. Mahmut'un ateşiyle beraber pusu kuranlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Makineli ateşin olmamasına alışmış gibiydiler. Ağaçların ardında saklandılar. Bazıları vurulmuş olmalıydı. Sıcak Afrika güneşinin altındaki ağır havaya takılan sesler bunu doğruluyordu. Ve bekledikleri oldu. Pusunun ateşi Mahmut'a doğru yöneldi. Orhan bütün dikkatini karşı tarafa vermiş ve karşı ateşi bastırmak için didiniyordu. Birkaç kez tüfeğini ateşledi. İkisinde ıskaladı, üçüncüsünde bir roket atarlığı indirdi ve roket de hemen oracıkta patlamıştı. Mahmut ona minnetle baktı ama ateş yoğunlaşıyordu. Mahmut gizlenmek zorunda kaldı. Etrafına düşen mermilerden çıkan toz toprak arasında kaybolmuştu. Orhan bütün gücüyle karşı ateşi bastırmaya çalışırken diğer şahinler de bu çabaya katıldı. Arkadaşlarını kurtarmak istiyorlardı. Bir vızıldama duyuldu ve Mahmut'un hemen yakınında bir bomba patladı. El bombası atardan gelen bir 40 milimetre Mahmut'u ağır yaralamıştı. Orhan onun gözlerinin içine baktı. Arkadaşının yaraları çok ağırdı. Bunu bakışlarından anlamıştı. Bu sırada karşı tepelerdeki pusucu sayısı gitgide artıyordu. Çatışma beklediklerinden uzun sürmüştü. Türk birliği ile onlara eşlik eden jandarmaları çok iyi kıstırmışlardı. Ama istedikleri kadar çabuk ölmediklerini görüyorlardı. Sierra Leone'den gelmiş olan yüzlerce gerilla karşılarındaki askerlerinin fazlasıyla çetin ceviz çıkmış olmasından rahatsızdı. Başlarındaki albay, çocuk katili adıyla anılan ruh hastası adam da onların bu rahatsızlığını fark etmişti. Evet, hepsi de sadık insanlardı ama kendisi de adamlarına pek güvenmiyordu. Şimdiye kadar 50'ye yakın adam ölmüş ya da yaralanmıştı. Ve eğer adamlar kendilerine söz verilen paraya kavuşamadan öleceklerini düşünmeye başlarlarsa bu operasyonun sonu gelebilirdi. Gerçi Türk birliği ve jandarmaların toplamı 100'ü bile bulmuyordu. Ama şu Türklerin attıkları her mermi neden birilerine değmek zorundaydı anlamıyordu. Sir Ellie'nin özel paralı askerleri de bu haydut birliğinin içindeydi. Sürekli olarak albay çocuk katilini gözetliyorlardı. Onun karar değişikliği yaptığı bir durumda kesin emir vardı. Onu öldürmek ve bölgeyi terk etmek. Gerisini zaten Türkler hallederdi. Albay çocuk katili bunu hissediyor olmalıydı. Bu nedenle o beyaz askerleri çok iyi davranıyordu. Hepsi de 100 kilo civarı kaslı cüsseleriyle hızlı ve büyük kalibreli silahlar taşıyan 20 beyaz paralı asker
Albay çocuk katili için bulunmaz nimetti. Keşke benim askerlerim olsalardı diye düşündüğü oluyordu. Askerlerin başındaki adam yılan koduyla biliniyordu. Albay çocuk katili onun yüzüne dikkatle baktı. Daha önce çok beyaz paralı asker görmüştü. Bu da onlardan birisiydi. Ama sanki bir yerlerden tanıyor gibiydi. Yılan albayın yanına geldi. Çatışmanın ön hattından uzaktaydılar. Beyaz askerlerden birisi vurulduktan sonra fazla öne gitmemeye karar vermişlerdi.
Albay, bu işi çabuk bitirin. Sesi yılan tıslaması gibi çıkıyordu. Albay belli etmek istemese de korkuyordu ondan. Adamın bacağından sallanan 30 santimlik bıçak kolayca ele alınabilirmiş gibi geliyordu ona. Albay aslında korkaktı, hem de çok. Bunu kimse bilmemeliydi ama. Eğer bilirlerse hemen yok ederlerdi onu. Cesur olduğunu göstermek için çok insan öldürmüştü. Ve bu insanların çoğu çocuktu. İsmini hak etmişti ve etrafındaki adamlar ona saygı duymuşlardı. Eroinin etkisi altındaki terör grubu ile Afrika'nın başına bela olanlardan birisiydi o.
Düşündüğümüzden daha zorlular.
Biliyorum ve eğer bu iş geceye kalırsa onların gece görüş sistemleri var, sizin yok. Anlıyor musun neler olacağını?
Evet, haklısın. Onlar ölecek.
Albay hemen oradan ayrılıp ön saflara gitti. Birkaç tane komutanına sertçe bağırdı. Adamların morallerinin bozuk olduğu ve yüzlerinin morardığı onlarca metreden bile fark ediliyordu. Aslında yılan yalan söylemişti albaya. Aptal herif diye düşündü. Ne kadar da aptal.
Böyle bir operasyonu bir avuç eroin bağımlısına dönüştürülmüş haydutun ellerine teslim edeceklerini düşünebildiklerine inanamıyordu. Güney Atlantik Okyanusu sularında seyreden bir uçak gemisi saldırı grubu birkaç yüz kilometre ötelerindeydi. Aslına bakılırsa gece işleri çok daha kolay olurdu. Türk komandoları bu aptal haydutları ufak ufak temizlerken uçak gemisinden eğitim uçuşu amaçlı olarak kalkacak olan bir uçağın pilotu Sir Ellie'nin adamı olacaktı. Ve pilot bu bölgeye yapacağı bir ziyaretle ortalığı yakacaktı. Kim bilir belki albay çocuk katili de Sir Ellie'nin maden fantezisine uğramadan ayrılırdı bu dünyadan. Yılan ondan hoşlanmamıştı zaten. Elinde olursa onun derisini yüzmek isterdi. Kulağı sürekli telsizdeydi. Gri takımın şu anda yolda olması gerekiyordu. Onları izleyen istihbarat ekibi Türk timinin Gambiya'da pusuya düşürüleceklerini öğrendiklerini ve yola çıktıklarını bildirmişti. Tracy'nin verdiği bilgiler sayesinde gri takımın bütün planı Sir Ellie'nin elindeydi şimdi. Yılan, gri takımın oraya ulaşmasını bekliyordu. O zaman kendisi de biraz işin içine girecekti. Aslında buna gerek yoktu ama bu işten zevk almadan işi bitirmek istemiyordu. Çatışma gitgide kızışıyordu. Albayın adamlarından daha çok yaralı gelmeye başlamıştı arka hatta. Yılan onların başına gitti. Siyah adamın alnından kan geliyordu. Mermi sıyırmış ama çok hasar vermişti. Başına çömeldi yılan. Adam ona kayan gözlerle bakıyordu.
Nedir bizden çektiğiniz sizin?
Yılanın hıslamaya benzer sesini duyan siyah adamın gözleri korkuyla açıldı. Yılan bıçağını çıkarıp boğazına bastırdı ve yavaş yavaş içeriye itti. Onun gözlerinden uzaklaşan yaşamı seyretti yılan. Bu zaman zaman yaptığı bir şeydi. Savaşın kirli ortamında bir çeşit terapi gibi görüyordu. Eline düşen zavallı yaralı bir bedenin ölüm anını en yakın biçimde gözlemlemek ve o sırada ölümle ilgili felsefelerini gözden geçirmek.
Kimi kandırıyorum ki diye düşündü. Ben hasta, manyağın tekiyim.
Ayrım 13 sonu sayfa 139.